Dokuzuncu ayrım.
Açıp girse, ya bir münasebetsiz durum varsa, burnunu karıştırıyorsa mesela, kapıyı vursa uyumuş da uyanacak. Bu saatte tüm mahlukat uyurken onun da uyuyor olması gerekmez mi? Acayip bir adam. Kimselere benzemeyen adam vesselam. Bunca yıldır odacıydı bu kapıda. Böyle uykusuzluğunu hiç görmemişti vali kısmının. Depremde de böyleydi bu. Ne uyumuş ne uyutmuştu. Sabahlara kadar ya toplantı ya teftiş. Bir ses duydu içeriden. Kulağını yapıştırdı kapıya. Derin bir iç geçirme, bir ah çekme. Demek ki uyumuyor. Hemen vurdu kapıya. Tık tık tık. Girini beklemeden açtı. Yoksa çay soğuyacak. Ya işte böyle İsmet Efendi. İşte böyle paşam. Etrafına bakındı Hoş Ali. Biri daha var mı diye. İsmet mismet kimse yoktu odada validen başka. O da saçları sırılsıklam açık pencerenin önünde duruyor, uzakta bir yerlere bakıyordu. Çayı bırakıyorum masaya dedi. Hoş Ali dedi vali. Hala arkası dönüktü kapıya. Ben çocukken bir film seyretmiştim. Nedense hep aklımda kalmış. Bak dinle. Film şu cümleyle bitiyordu. Yarın başka bir gün olacak. Hoş Ali lafın gerisini bekledi. Gelmeyince kapıyı çekip çıkarken boşuna dili dememişler. Elbette yarın başka gün olacak. Aynı gün olacak değerli ya dedi içinden ve sanki vali ilk sesini duyabilirmiş gibi telaşla koştu merdivenlerden aşağı. Tökezlenerek. Elindeki tepsi büyük bir gürültü çıkararak yuvarlandı taş merdivenlerde. Yok yere telaşlanmıştı. Vali düşüncelerini duyabilse bile oralı olmayacaktı. Çünkü hiç kızmazdı kendine deli diyenlere. Bu sıfatın ona zoru başarabildiği, gözü kara olduğu için takıldığını bilir, hem de severdi delileri. Deliler de onu severdi nedense. Görev yaptığı illerde, ilçelerde hep dostluk kurmuştu oraların delileriyle. Bahçe kaymakamı iken ilçenin delisi ne zaman yüzünü asık görse yanına yaklaşır, sıkma canını, olur bu işler diye teselli ederdi onu. Tokat valiliği sırasında ise şehrin delisi dilsiz delikanlı, makamına her sabah aynı saatte gelen valiyi vilayetin önünde hazır olda bekler, kasketini çıkararak saygıyla selamlardı. Başka bir ile tayini çıktığında bu kez aynı merasimi vilayette asılı resmin önünde sürdürür olmuştu yaşlı gözlerle. Çayını içtikten sonra biraz sakinledi vali. En alt çekmecede duran köprü dosyasını çıkardı, yaydı önüne. Haşır huşur karıştırmaya başladı sayfaları. Aradığını dosyada bulamadı. Bu kez çekmeceleri açıp karıştırdı teker teker. Masanın üstünde duran tahta kutuyu en son açtı. Hah, burada işte Meret. Kafa kalmadı ki nereye koyduğumu hatırlayayım dedi kendi kendine. Elinde tuttuğu kağıtta bir telefon numarası yazıyordu. Yanında da mühendis filanca. Tam telefonu çevirecekken durdu. Saatine baktı, 5'i çeyrek geçiyordu. Ahizeyi yerine koydu. Esnedi uzun uzun, yüzünü sıvazladı. Sakalları diken diken battı eline. Eve kadar gideyim diye düşündü. Tıraş olayım, yıkanayım, üzerimi değiştirip geri geleyim. Saat ancak 8 olur ben dönene kadar, hemen ararım adamı. Gerçekten doğru dürüst bir mühendis ise çoktan kalkmıştır o saatte. Yok hala uyuyorsa miskinin biridir, bana uymaz. Böylece öğrenmiş de olurum. Vali odasından çıkmadan önce kitaplığında bir kitap aradı bir süre. Gün üzeri vakti yoktu ama önündeki sıcak gecelerde uyku tutturamazsa bir göz atmak istiyordu. Doğu isyanlarının başladığı 20'li yıllara. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanlarını en üst rafta görünce zorlukla uzandı, çekip aldı kitabı. Tozunu üfledi, kapıya yöneldi. Tam çıkacakken geri döndü. Ertesi gün yapacağı işleri çala kalem sıraladı kağıdın en üstüne. Mühendise telefon edilecek, yazdı, kağıdı telefonun yanına bıraktı. 5 dakika sonra evine geldiğinde kendisini kapıda karşılayan karısına "Hem çok yorgunum hem de çok gerginim," dedi. "Hiçbir şey sorma, ne olur. Bugünü de hayırlısıyla sona erdirelim, her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatırım akşama. Aç mısın? Çay veya çorba? Sıcak bir şey içmek ister misin? Diye sordu karısı. Vilayette içtim. Kütüphanede uzanacağım. Belki biraz okurum. Uyuyakalmışsam 8'e doğru uyandır beni, he mi? Merak etme. Çocukları da tembih ederim seni rahatsız etmesinler diye. Sağ ol hanım, dedi vali minnetle. Karısı kütüphane adına taktıkları rafları kitap dolu küçük odanın kapısını usulca kapatıp çıktı. Hep böyle yapardı kocası canı sıkkın olduğu zamanlar. Yaralı kediler gibi köşeye gizlenir, sorununu çözene kadar tek başına kalmak isterdi. Somya'nın üzerine uzandı vali. Yanında getirdiği kitabı karıştırmaya başladı. Kulaklarında yorgunluktan olacak bir çınlama vardı. Şu anda malum heykeli görmesine imkan yoktu ama sanki kulağına ''Tarih tekerrürden ibarettir oğlum'' diye fısıldıyordu. Rahmetlinin ileri yaşından dolayı titrek ama muzip sesi. Şimdi fırlasaydı yerinden, parka koşsaydı, tırmansaydı tunç heykele bir mucize olur muydu? İnönü 1925 yılının karlı bir Şubat günü Heybeli Adadaki evimde gürül gürül yanan sobanın dost sıcağına sığınmış, dünya tarihini okurken, özel ulakla yollanan haber üzerine kendimi Haydarpaşa'da Ankara'ya giden trende bulmuştum. Aradan bunca yıl geçti, gündemde hala aynı sorun var. Gel birlikte yakın tarihin içinde bir gezinti yapalım. Genç Cumhuriyet'in doğudaki ilk başkaldırı olayına dönelim, der miydi? Sabahın henüz yeterince harlanmamış güneşi tatlı yumuşak bir sarıya boyanmıştı odayı. Karşıda mor gölgeleriyle birbirlerine yaslanan tepeler şafak mahmurluğu içindeydiler. Bir gün önceki vahşet hiç yaşanmamışçasına huzurlu, ışıklı, sakin bir gün başlıyordu. Başka bir gün, yeni bir gün. Yorgunluk, üzüntü, karamsarlık, son 24 saattir yaşadıkları, elindeki kitapta göz attığı çetrefil olaylar dizisi, rahmetlinin kulağında çınlayan sesi, ağır bir yorgan gibi çöktüler, valinin direncini kaybetmeye başlamış halsiz bedenine. Uyku ve tarih arasında bocaladı bir süre. Düşüncelerinin denizinde başıboş bir yelkenli gibi çalkalandı durdu, sonra kendini eflatun renkli bir düşün sarmalına yumuşacık bıraktı vali. Ham Gediği Olayı 7 Ağustos 1924. Hakkari valisi Halil Rıfat Bey sıcak bir Ağustos sabahının erken saatlerinde yanımda il jandarma komutanı, 16 jandarma eri, bir tahsildar ve 3 hayvan kiralacısıyla birlikte çala hareket etmişti. İngilizlerin eli silahlı nasutileri Irak sınırından aşırıp Hakkari bölgesine yığmakta oldukları haberi geliyordu ne zamandır. Cizre ve Çölemerik sınır taburlarında bu tatsız durum hakkında çalışma yapacaklardı. Lozan konferansı sırasında İngilizlerle Türklerin arasında havada kalan Musul'un kozları henüz paylaşılmış değildi. Çözüm ileri tarihe atılmıştı. Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş Savaşı yüzünden müstemleke eğleyemedikleri Osmanlı topraklarını şimdi içten fethetmek pekala mümkündü ve İngilizler bu işin ustasıydılar. Türkiye'nin doğusunda bir ayaklanma başlatabilirlerse bir taşla iki kuş vurmuş olacaklardı. Hem Musul müzakereleri sırasında Türk hükümetinin elini zayıflatacak, hem de sınırda Irak örneğinde olduğu gibi ismen bağımsız Ermeni ve Kürt hükümetleri kurarak bir tampon bölge oluşturacaklardı. Mustafa Kemal'e güvenemiyordu İngiltere. Adam birdenbire 40 yıllık can düşmanı Ruslarla dost oluvermişti. İleride bu dostluk tehlikeli boyutlara ulaşır, Türkler Rusya'nın dümen suyuna girerse böyle bir tampon bölgeye ihtiyacı olacaktı Batı'nın. Bu nedenle Nasutileri silahlandırarak Hakkari bölgesine sürüyor, Bitlis ve Erzurum bölgelerinde ağır propaganda yapıyor ve bol para dağıtıyorlardı. Türk subaylarına bile el attıkları haberleri de geliyordu Ankara'nın kulağına. Hakkari civarında işte bu yüzden bazı araştırmalar ve gözlemler yapmak şart olmuştu. Halil Rıfat Bey ve yanındakiler derin bir dere yatağından geçmekte iken aniden dört taraftan birden açılan şiddetli bir ateşe maruz kalmışlardı. Jandarma komutanı, iki sivil ve üç jandarma şehit olmuş, beş jandarma eri ve vali yaralanmıştı. Etraflarını saran 200 kadar silahlı Nasturi, sağ kalanlardan ağır yaralı olmayanları yanlarına katarak 8 saat uzaklıktaki karargaha götürmüşlerdi. Bu olayın tertipçisi Giuliano, silahlarına el koyduktan sonra uzun bir soruşturma yapmış, elindeki esirin vali olduğunu öğrenince bir pazarlık peşinde olmalı ki valiyi ve yanındakileri Irak'a göndermeye karar vermişti. Giuliano'nun çadırında bulundukları sürece iki İngiliz uçağı sürekli tepelerinde uçup durmuştu. Nasturilerin ellerindeki İngiliz silahlarını ve aralarına karışmış üniformalı silahlı İngiliz askerlerini fark etmekte gecikmemişti vali. Çaresiz yola düzülmüşlerdi. Silahlı Nasturilerin gözetiminde ayakkabıyla yürünmesi mümkün olmayan yüksek dağlardan, derin derelerden, yolsuz ve ıssız yerlerden geçerek katır sırtında Irak sınırındaki Umadiye'ye gidiyorlardı. Kiman köyüne vardıklarında yine bir Nasturi ileri geleni olan Hoşabe duruma müdahale etmişti. Muhafızlara ve hatta bir gün sonra Kiman'a gelen Giuliano'ya şiddetle karşı koyarak vali ve yanındakileri serbest bıraktırmıştı. Hoşabe, valiyi kendi adamlarının himayesi altında Hakkari'ye yolcu ettikten sonra evine gitmişti. "Bir iş ettik ama Allah sonunu hayırlı getirsin," demişti karısına. "Hayırlı getirir, merak etme sen," diye yanıtlamıştı karısı. "Bunca yıl birlikte düşüp kalktığımız, toprağı paylaştığımız, huyunu suyunu bildiğimiz insanları bırakıp elin İngilizine yanaşmak mı daha hayırlı olurdu? Yüzleri bile bizden başkadır. Gök gök bakar dururlar renksiz gözleri, çil basmış beyaz suratlarıyla. Alıştığın, bulaşacağından iyidir. Doğrusunu yaptın beyim." Vali Hakkari'ye varır varmaz başından geçenleri en ince ayrıntısına kadar rapor etmişti Ankara'ya. Şimdi artık hükümet somut kanıtlarla biliyordu Nasturi ayaklanmasındaki İngiliz parmağını. Karşı karşıya oldukları durum herhangi bir Kürt beyinin, şıhının ya da ağasının reformlara karşı protesto mahiyetinde bir silahlı eylemi değil, bir Batı devleti tarafından planlanan ve desteklenen bir ayaklanmaydı. Sebebi ister İngilizlerin Musul davasında hükümetin elini zayıflatma, ister kendi deyimleriyle tampon bölge oluşturma niyeti olsun, isyana yanıt veremeden önce iyi düşünülecek, planlı hareket edilecek ve kesinlikle bir ön hazırlık yapılacaktı. Bir takım Nasturilerin Türklerin yanındaymış gibi durmalarına ve hatta Vali Halil Rıfat'a yardım etmiş olmalarına da hemen kanmamak gerekiyordu. Ordunun hazırlıklarını tamamlayarak askerini mevzilere göndermesi Eylül ayını buldu. 15 Eylül'de Türk sınırları içinde isyancı Nasturileri dağıtmak hareket geçti ordu birlikleri. 1924 yılının 22 Eylül'ünde Valto Dağı üzerinde Hoşabe ve adamlarının dışında Nasturilerden eser kalmamıştı. Ölen ölmüş, kalanlar Irak sınırındaki Umadiye'ye kaçmışlardı. Kaçmadan önce İngiliz uçağının havadan taarruz ettiği Bido köyünü de yakarak, Nasturilerin terk ettikleri dağ mağaralarında yangından kaçmış tir tir titreyen birkaç kadın, iki yaralı erkek ve beş çocuk bulunmuştu. Hoşabe mağarada bulunan erkek çocukları himayesini alarak evine getirmişti. Çocuklardan biri henüz 3 yaşlarındaydı. Diğer ikisi ergenlik çağına girmeye hazırlanan, boyları vaktinden önce uzamış, sıska, kapkara gözleri, ince yüzleriyle birbirlerine birer su damlası kadar benzeyen ikiz oğlandılardı. Hoşabe'nin sadık kahyası Zilan, 13 yıldır 3 karı değiştirdiği halde çocuk sahibi olamamıştı. Gezmediği dede, adak adamadığı yatır kalmamıştı yöresinde. Doğuda erkek evladı olmayan adam güvende saymazdı kendini. En büyük derdiydi Zira'nın çocuksuzluk. Hoşabe 3 yaşındaki küçük oğlanı evine almış, sadık hizmetlerinin karşılığı olarak ikizleri kahyasına armağan etmişti. Sen Allah'tan bir oğul niyaz ederken o sana iki tane birden yolladı Zilan demişti. Bu oğlancıkları evlat edinmek istersen sana vereceğim. Kanımdan değillerdir, istemem dersen ben alırım evime. Ne var ki çocuklar da Alevidir. Dilerim ki isteyesin onları. Zilan elini eteğini öpmüştü Hoşabe'nin. Sevincinden delilere dönmüştü. Oğlanları hemen yıkamış, doyurmuştu karısı. Erkek kardeşinin temiz giysilerini giydirmişti üstlerine. Oğlanların soluk yüzlerine renk gelmişti. Bundan böyle benim oğullarımsınız. Allah sizi bana nasip etmiş, demişti Zilan. Size öz evladım gibi davranacağım. Neyim var, neyim yoksa size kalacak. Ama siz de beni baba bileceksiniz. Sayıp seveceksiniz. Ayrıca size önemli bir nasihatte bulunacağım. Bir süre susmuştu, lafa nasıl başlayacağını bilemez gibi. Sonra tane tane konuşmuştu. Bu topraklarda türlü türlü inanç iç içe geçmiş yaşamaktadır asırlardır. Kürtler, Türkler ve Ermenilerle yan yana yaşadığımız halde büyük savaşta hepimiz birbirimizi boğazlayıp durduk. Şimdi savaş bitti. Biz Hoşabe'nin mülkü üzerinde yıllardan beri ayrı gayrı tanımadan, din kavgası yapmadan huzur içinde yaşıyoruz. Yarın öbür gün sizi kışkırtmaya kalkarlarsa hiç kimsenin kanınıza girmesine, aklınızı çelmesine izin vermeyin. Dünya mülkü kimseye kalmıyor. Bu topraklarda biz yine biz bize, Kürtler, Türkler ve Hristiyanlar bir arada yaşayacağız. Madem hakkım geçecek size, bana söz vereceksiniz. İsyana bulaşmak yok. İntikam peşine düşmek, kan davası gütmek yok. Zaman, geçmişi unutma zamanıdır. Biz bundan böyle yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Tamam mı? Tamam. O halde demişti Zilan, Hurşit ve Halit, evinize hoş geldiniz. Piran olayı ve Şeyh Said, 13 Şubat 1925. Nakşibendi tarikatının büyüklerinden sayılan Şeyh Said Elazığlıydı. Hayvancılıkla geçinen varlıklı bir kişiydi. Sayısız koyunlarına yetecek meraları kendi köyünde bulamadığı için Erzurum'a taşınmış ve ticaret nedeniyle birçok kere Halep'e gidip gelmişti. Yöreyi iyi tanır ve kendisi de tanınırdı. Şeyh Said, Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl İstanbul'da kurulan Gizli Kürt Bağımsızlık Cemiyeti'ne de üye olmuş, kendini temsilen oğlunu yollamıştı toplantılarına. Cemiyetin arkasında İngilizler vardı. İngilizler Kürt emirliğinin kurulmasını destekliyor, Kürtlere gerekli silah, cephane ve parayı temin ediyorlardı. Kürtlerin bağımsızlık planları ince ayrıntılarla hazırlanmıştı. 1926 yılında yapılması planlanan ayaklanmayla Diyarbakır ele geçirilip merkez ilan edilecek, Musul hududuna temas sağlandıktan sonra ise İngilizlerin fiili ve parasal yardımı resmen başlayacaktı. İngiliz destekli Kürtler bununla da yetinmiyorlardı. Doğudaki ayaklanmanın bir benzeri de İstanbul'da hazırlanacak. İstanbul'daki Kürtler saltanatçılarla birlikte din adına ayaklanacaklar ve halifeyi geri getirme vaadiyle isyanı Bursa, Konya ve İzmir'e de yayacaklardı. Doğudaki isyanla uğraşmakta olan hükümet iki ateş arasında kalacaktı. Cumhuriyet böylece ortadan kalkarken Vahdettin İngilizler tarafından geri getirilecekti. Bu eylem gerçekleştirilmesi pek zor gibi durmuyordu aslında. İslam geleneklerine bağlı tutucu insanlar, eski töreleri yok etmeye ve modern bir devlet kurmaya çalışan devrimcilere hiç ısınamamışlardı. Bir anda cumhuriyet ilan edilmiş, hilafet kaldırılmış, medreseler kapatılmış, kadınlara haklar verilmiş, şer'i kanunlar yerine medeni kanunlar kabul edilmiş, yeni vergi usulleri getirilmiş ve özellikle memleketin geri kalmış bölgelerindeki halk şaşkına dönmüştü. Yeni vergi sistemi ise o güne kadar köylerinde aşar usulü vergi toplamakla görevli şeyhlerin menfaatlerine büyük bir darbe indirmiş oluyordu. Kısacası doğuda bir isyan başlatmak için zemin uygundu. İstanbul'da ise hilafet yanlarından destek bulacaktı isyancılar. Ne de olsa 600 yıllık saray şehriydi İstanbul. Şeyh Said 13 Şubat günü avanesiyle birlikte Piran'da kardeşinin evinde gecelemekteydi. Yanındaki adamlardan ikisi 6 ay önceki Nasturi baskınının firarileri oldukları için jandarmalarca aranmaktaydılar. Öğle namazından önce halka memlekette medreselerin, vakıfların kapandığını, bir takım dinsiz yazarların gazetelerde peygamberimize küfür ettiklerini, fuhuşun arttığını, bu gidişatın değişmesi gerektiğini vaaz etmişti şeyh. Sesi titreyerek, gözlerinden zaman zaman ateş fışkırtarak, zaman zaman yaşlar akıtarak sürdürmüştü konuşmasını. Kendini dinleyenlerin üzerinde kalıcı tesir bıraktığının farkındaydı. Nicedir sürdürmekte olduğu propaganda görevini başarıyla yapıyor, zamanı geldiğinde başlayacak olan ayaklanmaya kadar halkı şeriat yoluna kilitlemeye çalışıyordu. Bu nedenle akşamın geç saatlerinde ihbar üzerine yanındaki firarileri almaya gelen jandarmaların sabahki vaazı nedeniyle kendisi için geldiklerini zannetti. Evdekiler jandarmaya kapıyı açmadılar. Bu direnme az sonra bir çatışmaya dönüştü ve 1926'da başlaması planlanan ayaklanma vaktinden evvel başlamış oldu. Kürtler oy birliğiyle Şeyh Said'i genel kumandan ve başkan ilan ettiler. Şeriat kanunlarını geri getirmek için Allah tarafından gönderildiğini ileri süren şeyhin dalgalandırdığı yeşil sancak, kısa sürede yörenin yoksul ve cahil insanlarını peşinden sürüklemeyi başardı. İsyan çığ gibi yayılıyordu. Piran, Muş, Hınıs, Varto, Çapakçur. Kürtler çevredeki aşiretlerden de yardımcı kuvvetler alarak çok sayıda makineli tüfek ve silahlarla donanmış olarak Diyarbakır'a doğru yürüyorlardı. Ayrıca bir kol Siverek yönüne, diğer bir kolda Harput ve Mardin yönüne ilerliyordu. 24 Şubat'ta Kürtler Elazığ'a girdiler. Tuval komutanını esir aldılar. Jandarma dairesini yağma ederek hapishanelerdeki tutukluları serbest bıraktılar. Adliyedeki tüm evrakı yaktılar. Halka niyetlerinin dini ve Kur'an'ı kurtarmak olduğunu söylediler ve "Malatya'ya gidiyoruz. Müslüman olan arkamızdan gelsin." haberini yaydılar. Din propagandası öyle etkili oluyordu ki Türk asıllı olanlar dahi ayaklanmanın bastırılmasına ve hükümete yardıma yanaşmıyordu. Jandarma ve asker bozgundaydı. Kışın korkunç fırtınalarına, kara, tipiye rağmen Kürtler büyük bir ustalıkla avuçlarının içi gibi bildikleri doğal engebeliklerden iyi faydalanıyor, çete savaşı vererek düzenli askeri birlikleri kolaylıkla darmaduman ediyorlardı. Ankara hükümeti genel seferberlik ilan ettiğinde Doğu'nun 12 vilayeti isyancılar tarafından zapt edilmişti. Hoşabe'nin evinde 7 Mart 1925. Zilan, efendisi Hoşabe'nin yatağının ayak ucunda durmuş, kocasına elleriyle hazırladığı yoğurtlu tarhanayı yedirmeye çalışan Mara'yı seyrediyordu. "Böyle inat edip yemezsen aşını, büsbütün güçten düşeceksin. Bana başında diz çöktürüp ağıtlar yaktırma beyim." diye yalvarıyordu kadın. Üç gecedir Hoşabe'nin ağrılarının yüzünden uyku uyumamışlardı. Sıkıntıdan zona illetine yakalanmıştı Hoşabe. İsyan ilk başladığında işlerin bu hale geleceğini hiç tahmin etmemişti. Etse çoluğu çomalığa toparlar atardı kendini batı şehirlerinden birine, davarını, koyununu, arazilerini geride bırakmaya hiç gocunmadan. Akılsızlığından düşmüştü bu hallere, yanlış hesap yapmaktan. Hiç usanmadan ayaklanıp dururlardı buralarda aşiret reisleri, Kürt beyleri, onlar bunlar.
azar kudurur, dağa çıkar, kış gelince de aşağı iner, siner, otururlardı. Hem onların isyanlarından bıkmış, savaşta Kürtlerin, Ermenilerin birbirlerine yaptığı mezalimden gözü korkmuştu, hem de yedi düvelin ordusunu toprağından atmayı başarmış, koskoca başkumandanı dağ çetelerinin dize getirebileceğini hiç tahmin etmemişti. Şimdi Şeyh Said, Diyarbakır'ın dört kapısına birden taarruz başlatmışken, kimselerin yüzüne bakacak hali yoktu. Sızım sızım ağrıyordu bütün kemikleri. Acılarına şişe çekmeler, yakı yakmalar, soğan sürmeler fayda etmiyordu. Şubat sonunda Kürtlerin isyanı iyice yaydıkları haberini aldığında kemiklerin ağrısı yetmezmiş gibi bir de midesi yanmaya başlamıştı. İnce bir şişle deliniyor gibiydi yüreğinin az biraz aşağısında bir nokta. Zilan'dan başka hiç kimse yanında olmamıştı. Kimse ona hak vermemişti. Emrinde çalışan yüzlerce insanın büyük bir kısmı haber bile vermeden savuşup gitmişlerdi. En çok da bu habersiz kaçışlar üzmüştü Hoşa Bey'i. İnsan yıllardır ekmeğini yediği kapıda, hiç olmazsa bir veda eder gitmeden demişti. Kimseyi zor tutacak değiliz. Onlar korkularından gittiler demişti Zilan. Kürtler kendilerine katılmayanları ölümle tehdit ederler. Bilirsin. Bilirim. Ölümü beklemek meğer ne kadar zormuş. O kadar karamsar olma beyim demişti Zilan. İsmet Paşa yine başbakan olmuş diyeler. Ne de olsa asker adamdır. Ne yapacağını bilir o. Şeyh Said isyanının iyice yayıldığı günlerdeydiler. Zilan'ın karısı Kamer, atların samanını tazelemeye gittiğinde oğlanların tekmesiyle kavga ettiklerini duymuştu ahırda. Sinip kulak kabartmıştı. Keşke kabartmaz olsaydı. Hoşabe'nin Nuhup Dağı'nın mağaralarında yarı diri yarı ölü bulup kollarında evlerine taşıdığı, kendilerinin de yedirip giydirip öz çocukları yerine koydukları evlatlıklarından biri vefasız çıkmıştı. Bir müddet ne yapacağını bilemeden durmuş, oyalanmıştı yerinde Kamer. Sonra dayanamamış, yanlarına varmıştı. Analığını karşısında görünce bembeyaz olmuştu Halit'in yüzü. Aranızda gitmek isteyeniniz varsa, Zilan babanızın elini öpsün, izini alsın, öyle gitsin diye konuşmuştu Kamer. Halit'in yüzüne hiç bakmadan, öyle hırsız gibi savuşmasın. İkizler 6-7 ay içinde bey kapısında iyi beslendiklerinden olacak birden büyümüşlerdi. Sesleri çatlamış, sivilceleri geçmiş, saçları gürleşmişti. 15 yaşında olmalarına karşın 18'lik delikanlılar gibi görünüyorlardı. Onları alt alta üst üste boğuşurken yakalayan Kamer'e hiç yanıt vermemişlerdi. Ahırdan çıkıp gitmişti kadın. Bütün gün başına ağrılar girmişti. Gün ermek üzereydi. Birazdan dönerdi tarladan Zilan. 10 yıl boyunca evlat hasretiyle tutuştuktan sonra kavuştuğu çocuklarından birinin evden kaçacağını nasıl söyleyecekti ona Kamer? Yediği içtiği dizlerine durasıca Halit. İsyana katılacakmış. Nasıl diyecekti? Zilan akşam yemeklerini yedikten sonra almıştı olanları karşısına. İçinizden biri gitmek istermiş demişti. İsyancılara katılmak istermiş. Başlarını önlerine eğmişti oğlanlar. Ben size ne nasihat ettim de evime kapılandığınızda sözümü dinlemeyecek misiniz? Ben Kürdüm demişti Halit. Soyum sopum şeyhin peşine düşmüş yürüyorken buralarda kalamam ağam. Bize babalık ettin. Allah razı olsun. Ama izin ver de gideyim. Belki sana da hayrım dokunur ileride. Halit demişti Zilan. Said Nakşi'dir oğlum. Allah adına yürüdüğünü söylüyor ama yüreğinde Allah sevgisi değil, Allah korkusu taşır. Katı yasaklarla doludur. Hak yolu onun, Nakşiler kendileri gibi eylemeyen, düşünmeyen, ibadet etmeyen kimselere iyi gözle bakmazlar. Kendilerinden olmayanlara o da Allah'ın bir kuludur demezler. Bugün kullanır seni, yarın işi bitince Alevisin diye dışlar. Bir şey daha var Halit oğlum. Bugün şeyhin arkasında duran İngiliz'in gavuru, yarın işini bitirince Müslümandır diye o da şeyhe sırt çevirir. Ben bunları tecrübeyle öğrenmişimdir. Hoşa ve beyimden de öğrenmişimdir. Sel gider, kum kalır. Etme, eyleme. Karışma bu kavgaya. Otur oturduğun yerde. Hiç yanıt vermemişti Halit babalığına. Hurşit, sen ne diyorsun bu işe? Diye sormuştu Zilan. Bido da gördüğü vahşetten ürkmüştür. Olanları unutamıyor. O zaten savaş sevmez, demişti Halit. Hurşit hiç karışmıyordu konuşmaya. Günlerce, gecelerce konuşmuştu kardeşiyle o. Gitmemesi için yalvarmış, yakarmıştı. Elini ayağını öpmüştü. Çaresiz kalınca yumruk yumruğa dövüşmüştü ikiziyle. İkna edememişti Halit'i. Söyleyeceklerini söyledikten sonra susmuştu artık. Sen de sevme savaşı. Gitme. Baban olarak söylüyorum, sana iznim yoktur. Bu kapıdan çıkar da isyana gidersen bir daha yeri gelme kapıma, demişti Zilan.